Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyiden evvelin ve'l-ahirin. Veselamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Gül Sohbetleri programımızda Hafsa annemiz Gülistan'ı 6. bölümle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hayırlara vesile olması dileğiyle inşallah kaldığımız yerden Hazreti Hafsa radıyallahu anh'ı tanımaya çalışalım inşallah. Hazreti Hafsa radıyallahu anh'a sürekli yaptığı gibi yine Kur'an tilavetiyle bir başka alemin ufkuna yükselmiş huzurdan huzur devşiriyordu. Bu özellik genelde sahabelere mahsus, hepsinde olan bir özellik. Ama şu anda Hafsa annemizi paylaştığımız, onun hayatındaki örnekleri örneklendirmeye çalıştığımız için bu ifadeyi Hazreti Hafsa annemiz şahsında kullanmış, seslendirmiş olduk. Üzerine basarak bir daha ifade etmek istiyorum. Hazreti Hafsa annemiz sürekli yaptığı gibi, sürekli yaptığı gibi yine Kur'an tilavetiyle bir başka alemin ufkuna yükselmiş huzurdan huzur devşiriyordu. Vahye kendini öyle vermişti ki kapısı defalarca çalındığı halde duymamıştı. Yani bu vahiy derken okuduğu sure, kıymetli dinleyenlerim. Okuduğu sure, tabii ki vahye kendini vermişti derken okuduğu sureye öylesine kendini vermişti ki kapısı defalarca çalındığı halde duymamıştı. Tabii bu cümleyi kullanınca aklına geliyor insanın sizde ne var ne yok diye. Sizden kastım yani kendim için. Hemen şimdi Kur'an-ı Kerim okuyor olsam kapı çalınsa değil çalınmak, komşunun kapısı çalınsa bile duyuyoruz değil mi? Maalesef yani öyle kendimizi veremiyoruz. İnşallah böyle güzel örnekleri paylaşırken kendimize gerekli dersi alır ve Kur'an-ı Kerim'in nasıl okunması gerektiğinde yine sevgili annelerimizden, sahabe-i kiramdan öğrenmiş oluruz. Evet, kendini Kur'an-ı Kerim'e vermiş, kapısı defalarca çalındığı halde duymamış. Nihayetinde babasının sesiyle kendine geliyor. Hemen kalkıp kapıyı açarak babasını buyur ediyor. Babası kim? Hazreti Ömer. Hayırdır inşallah kızım? Kaç defadır kapı çaldığım halde açmadın? Kur'an okuyordum babacığım. Bu yüzden duymamışım. Kusura bakmayasın. Kur'an okuyordum babacığım. Bu yüzden duymamışım. Kusura bakmayasın. Hazreti Ömer ondan çok memnun oluyor. Çok. Başka bir sıkıntı olmasın da benim dışarıda beklemem problem değil kızım. Başka bir sıkıntı olmasın yeter ki. Ne sıkıntısı olacak ki babacığım? Her şeyimiz var elhamdülillah. Her şeyimiz var elhamdülillah. Sevgili kızım, bu sefer çok farklı bir haberle geldim. Fark ediyorum sevgili babam diyor. Fark ediyorum. Bu sefer çok sevinçli geldin ey babam. Bu sefer Çok sevinçli geldin ey babam. Hayırdır inşallah. Hayırdır kızım hayır. Hem de hayırların hayrı bir hayır. Hayırdır kızım hayır. Hem de hayırların hayrı bir hayır. Geçen haftayı hatırlayın. Tekrarlayamıyorum maalesef. Merak ettim doğrusu. Neymiş bu hayırların hayrı ey sevgili babam? Neymiş bu hayırların hayrı ey sevgili babam? Beni sana Resulullah gönderdi ey Hafsa. Beni sana Resulullah gönderdi ey Hafsa. Resulullah ve elçisine selam olsun. Allah Resulü ne buyuruyor? Buyursun yani. Resulullah Aleyhisselam bir talimat vermiş düşüncesiyle efendim Resulullah da babası o anda Resulullah'ın gönderdiği elçi konumunda olduğu için ona da öyle ifade kullanıyor. Resulullah ve elçisine selam olsun. Allah'ın Resulü ne buyuruyor? Yani ne yapmam gerekiyor? Seninle evlenmek için fikrini sormamı istedi benden. Seninle evlenmek için fikrini sormamı istedi benden. Resulullah benimle evlenmek mi istiyor yani diye şaşırıyor. Evet. Subhanallah. Şaşırıyor tabii ki. Çok şaşırıyor. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Ekber. Cevap yerine tesbihat ve tekbirle meşgul oluyor. Hazreti Hafsa. Yani kolay bir şey değil tabii. Sonuçta bu yani nasıl diyeyim? Ben diyemiyorum yani. Bir şey de bulamıyorum. Burada kullanacak bir kelime. Allah'ın Resulüne ne cevap götüreyim ey Hafsa? Hafsa sana da Allah'ın Resulüne kurban olsun ey babam. Hafsa sana da Allah'ın Resulüne de kurban olsun ey babam. Sen nasıl istersen ben öyle yaparım. Sen nasıl istersen ben öyle yaparım. E tabi Hazreti Ömer'in yetiştirdiği kız bu. Ama Hazreti Ömer dirayetli bir insan. Böylesi zamanlarda, böylesi kararlarda nasıl hareket edileceğinin de en güzel örneği bir ifade kullanıyor. Ben değil kızım. Ben değil. Allah'ın Resulü nasıl isterse öyle olsun diyeceksin. Allah'ın Resulü nasıl isterse öyle olsun diyeceksin. Diyor. Allah ve Resulundan razı olduğum gibi senden de razıyım ey babam. Şimdi ifadelere dikkat ediyor musunuz? Yani bir evlilik teklifi var. Ay çok beğeniyorum, hoşlanıyorum, birbirimizi sevdik. Böyle yani mahrem gibi duran sözcükler, eşler arasında kullanılması gereken sözcükler bugün ayaklara nasıl düşüyor görün işte. Önce Hazreti Ömer güzel bir uyarı yapıyorum. Yani bunlar üzerinde çok durulması gereken bir şey. Şimdi Allah'ın Resulüne ne cevap vereyim sorusuna karşı Hafsa sana da Allah'ın Resulüne de kurban olsun ey babam. Sen nasıl istersen ben öyle yaparım diyor. Hazreti Ömer ise aradan benliği çıkarıyor. Ben değil kızım. Ben değil. Allah'ın Resulü nasıl isterse öyle olsun diyeceksin. Bu üzerinde ısrarla durulması 2-3 değil 9-10 kez tekrarlanması gereken bir ifade. Ben değil kızım, ben değil. Allah'ın Resulü nasıl isterse öyle olsun diyeceksin. Tabii o da Allah ve Resulünden razı olduğum gibi senden de razıyım ben ey babam. Bir üstüyle cevap veriyor mübarek. Allah senden de razı olsun ey sevgili kızım. O da böyle cevap veriyor. Resulullah Aleyhisselam hem kendisinin ve hem de kızlarının evliliğinin Allah'ın emri dahilinde olduğunu söyledi. Bu evlilik için de Cebrail Aleyhisselam gelmiş, senin Resulullah ile Ummu Kulsum'un da Osman ile evlenmesini söylemiş. Geçen hafta tabii oraya atıfta bulunmak gerekiyor. Şimdi girsem derinlemesine uzun sürecek. Özet veremiyorum biliyorsunuz. Hazreti Osman'ın hanımı, Resulullah'ın kızı Hazreti Rukayye vefat etmişti. Hazreti Hafsa'nın da kocası vefat etmişti. Belli bir zaman geçmişti. Ondan sonra bunları evlendirmek için Hazreti Ömer bazı faaliyetlerde bulunmuştu. Bunları geçen hafta görmüştük. Ancak çok cali bir dikkattir ve bunun kaynağıyla beraber, ki ben hemen şuradan not almıştım, kaynağı da söyleyeyim ben size. Muhibbuddin et-Taberi'nin Es-Sıbtu Senin adlı eseri, İbn Seyyidün Nas'ın Uyunul eseri, İbn Hacer Askalani'nin El-İsabesi, Semhudi'nin Vefası, efendim niye böyle var bayağı bir kaynaklar. Şu ifade için bu kaynakları söyledim. Bu çok önemli bir ifadedir yani. Resulullah Aleyhisselam hem kendisinin ve hem de kızlarının evliliğinin Allah'ın emri dahilinde olduğunu söyledi. Bu evlilik için de Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Senin Resulullah ile evlenmeni, Ummu Kulsum'un da Osman ile evlenmesini söylemiş. Bazı kitaplarda, makalelerde çok geçen bir şey bu. İşte Peygamber Aleyhisselam niçin çok evlendi? Kitap bölümleri var. Bir sürü cevap verirler. Yani hem kendi evliliği hem kızların evliliği vahiy ile oluyor Aleyhisselam'ın. Şimdi böyle söyleyince buna nasıl cevap verilir? Yani Resulullah Aleyhisselam hem kendisinin ve hem de kızlarının evliliğinin Allah'ın emri dahilinde olduğunu söyledi. Bu evlilik için de Cebrail Aleyhisselam gelmiş, senin Resulullah ile evlenmeni, Ummu Kulsum'un da Osman ile evlenmesini söylemiş. İfade bu. Kaynakların rivayet etti. Allah Allah, doğru mu söylüyorsun? Ciddi misin? Gibi ifadeler sahabenin ahlakına yakışmıyor. Cevap çok güzel. Allah ve Resulü en doğrusunu söyler. İşte bu seviyeli duruştur. Allah ve Resulü en doğrusunu söyler. Sade doğru demiyor. En doğrusunu söyler. Hazreti Hafsa böyle der demez, bu çok önemli, böyle der demez ne yapıyor? Hemen ilk önce şükür secdesine kapanıyor. Hemen. Durduğu yerde biliyorsunuz, yani onu hemen söyleyeyim. Sevinçli bir haber aldınız. Güzel bir haber aldınız. İyi bir haber aldınız. Elhamdülillah diyorsun. Ya Rabbi, sana hamdolsun, sana şükür secdesi yapıyorum deyip secde yapıyorsunuz. Yani bu Kur'an-ı Kerim okurken sehiv secdesi, şey diyorum, tilavet secdesi yaptığımız gibi yani. Secde yapıyoruz. Bu kadar mı? Yok. O coşkuyla bir şükür secdesi yapıyor. Arkasından da şükür namazı kılıyor. Şükür secdesi yapıyor. Sonra şükür namazı kılıyor. Yine babasına izzet ve ikram da bulunuyor. Yani güzel bir haber aldığımız zaman biri haberi getirdi. İşte Hafsa annenin sünneti olsun bu. Güzel bir haberi getirdi. Önce elhamdülillah deyip Allahu ekber diyerek şükür secdesine kapanacağız. Yani secdeye iniyoruz. Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala. 3, 5, 7 kaç defa ise. Sonra Allahu ekber deyip ayağa kalkıyoruz. Budur şükür secdesi. Şükür namazı ise 2 rekat, 4 rekat duruma göre kılabileceğimiz namaz. Hazreti Ömer radıyallahu anh sevgili kızının böyle onayını ve ikramlarını da aldıktan sonra durumu Resulullah aleyhisselama bildirmek için yola çıktı. Kıpır kıpır eden içi dışa vuruyordu. Ne demek şimdi bu diyeceksiniz. Bakın ki hani ben sahabe olduğu için o cümleyi kullanamadım. Bazı kitaplarda var, kaynaklarda öyle geçiyor. Kendi kendine konuşuyordu geçiyor. Hazreti Ömer dirayetli bir adam. Ben öyle diyemedim. Kıpır kıpır eden içi dışa vuruyordu şeklinde çevirdim o ifadeyi. Bakın ne diyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Daha hayırlı bir koca ve daha hayırlı bir damat. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Tabi şimdi geçen haftayı dinlemeyenler bu ifade neyin nesi diyecek ama üzgünüm geriye doğru özet veremiyorum. Artan bir heyecan ile Resulullah Aleyhisselam'ın yanına varan Hazreti Ömer radıyallahu anh sevgili kızının bu evliliğe razı olduğunu ifade etti. Onunla bunca yıldır yakın bir arkadaş ve sıkı bir dost iken şimdi buna bir de hısımlık ekleniyordu. Bu tecelliye çok memnun olan Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu da açıkça dile getirmeden edemedi. Bakınız ne diyor. Allah'ıma hamdolsun ki bunca yakınlığımızın yanında seninle bir de hısımlık yakınlığı oluştu. Allah şahit olsun ki ben Allah ve Resulünden razıyım. Sen de bizden razı ol ya Resulallah. Sen de bizden razı ol ya Resulallah. Hazreti Ömer coşkuyla böyle söylüyor. Resulullah Aleyhisselam bir yandan onun bu içten gelen duygularını seslendirmesinden çok memnun olurken diğer yandan da dünyaları aydınlatan o güzel tebessümüyle razı olduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Hafsa yepyeni bir hayata atılmaya hazırlanırken şimdiye kadar yaşamadığı çok farklı bir heyecan yaşıyordu. Evet, tabii heyecan büyük. Her şey aklına gelirdi ama Resulullah Aleyhisselam'ın hanımı olmak hiç aklına gelmezdi. Hatta böyle nice olmazlar oluyordu demek hayatta. Ya. Kısa sürede bitirilen hazırlıklar ile düğün merasimi yapıldı. Oyda hocam ne oldu? Hani gitmediler, istemediler, nişandı, sözdü vesaire. Kaynaklarımızda bu düğün töreni yoktur diyeceğim de direkt yok da diyemiyorum. Belki ben ulaşamadım ama siz de beni takip edenler, dinleyenler biliyorlar. Çok fazla ayrıntıya inmek istiyorum. Başarabildiğim ölçüde. Yani birçok sır bu ayrıntı dediğimiz, detay dediğimiz böyle kenarda köşede kalmış rivayetlerin içinde çok ciddi sırlar var. Böylesine derin bir araştırma yaparken Hazreti Hafsa'nın Resulullah Aleyhisselam ile evliliği esnasındaki törene ilişkin bir rivayete rastlayamadım. O yüzden bir yuvarlak cümle kullandım. Kısa sürede bitirilen hazırlıklar ile düğün merasimi yapıldı dedik. Evet, Resulullah Aleyhisselam Hazreti Hafsa ile Medine'de hicretin 3. yılı Şaban ayında, yani miladi Ocak 625 evleniyor. O günlerde Resulullah Aleyhisselam 56 yaşındayken Hazreti Hafsa da 20-22 yaşlarındaydı. Şimdi efendim, kaynaklarımızda okursunuz, görürsünüz. Şaşırmayınız diye söyleyeyim. Ben şimdi Rabbimin lütfü keremiyle Resulullah'ın hısımları diye işte annelerimizi biraz özet geçtim. İşte Resulullah'ın kayınpederleri, kayınvalideleri, baldızları, kayınbiraderleri, bunların çocukları, bunları çalışıp yayınladık. Orada bu konuya değinip geçtim sadece. İki rivayet var efendim. Hazreti Hafsa'nın Hazreti Peygamber'le evlilik yılı hakkında. Biri hicretin ikinci yılı, biri üçüncü yılı. İkinci yılını reddedemiyoruz. Ben o kitaba bu rivayeti aldım. Ancak daha derinlemesine araştırmalara girdiğimiz zaman muhtemelen, yani ihtimaller üçüncü yıla hicretin daha çok vurgu yapıyor. Yani ikinci yılda olduğu zaman Bedir'den sonra olmuş oluyor. Üçüncü yılda olduğu zaman Uhud'dan sonra olmuş oluyor. Şimdi belki sadece sohbet olarak sohbeti yapanlar, sadece sohbet olarak dinleyenler için, yani Bedir'den sonra evlenmiş, Uhud'dan sonra pek fazla önemli değil doğrusu. Bunu söylemek gerekiyor. Çok da lazım değil bu. Ancak benim alanım İslam tarihi olduğu için ben bu konuyu derinlemesine araştırıp iki rivayeti de değerlendirerek kanaatimi ortaya koymak durumundayım. İşte onu yapıyorum şimdi. İki rivayet var. Bedir'den sonra hicretin ikinci yılı, Uhud'dan sonra hicretin üçüncü yılı. Biz buraya ikinci rivayet daha ağırlıklı olduğu için onu tercih ettik efendim. Bu kadar kısa buraya geçmiş olalım. Efendim, o günlere kadar Hafsa binti Ömer, yani Ömer'in kızı Hafsa olarak bilinip anılan Hazreti Hafsa, o günden sonra Ummul Mü'minin yani müminlerin annesi. Diğer bir deyimle de Hafsa annemiz olarak alınmaya başlıyor. Yani Hazreti Hafsa, Hafsa binti Ömer, Hazreti Hafsa, Hafsa binti Ömer derken artık Ummul Mü'minin ya da Hafsa annemiz diyeceğiz bundan sonra. Hafsa annemiz. Ben gerçi buraya kadar birkaç defa Hafsa annemiz ifadesini kullandım. Genellikle şunu yapmaya çalışıyorum ama ağız alışkanlığı, bir de asıl şeyi o olduğu için onu kullanıyorum erkenden biraz. Peygamberimiz Aleyhisselam'la evleneceğini kaynaklardan bildiğimiz için ilk başta Hafsa annemiz diye zaten girişte işte sizi selamlıyorum. Ondan sonra Hafsa annemiz işte falanca bölüm derken gene anne deyimini kullanıyorum. Yani Ömer'in kızı Hafsa, Hafsa binti Ömer iken bugüne kadar, artık bugünden sonra Ummuhatul Mü'minin, diğer deyimle Hafsa annemiz olarak anılmaya başladı. Hafsa annemiz radıyallahu anha. Evet efendim. Hafsa annemiz radıyallahu anha Resulullah aleyhisselama vardığında orada yaşını başını almış Sevde annemiz ile oldukça genç olan Ayşe annemiz vardı. Her ikisiyle eskiye dayanan arkadaşlıkları olmakla birlikte en çok Ayşe annemiz ile beraberlikler yaşamıştı. Şimdi de hepsi beraber bir başka beraberliği paylaşmaya başlıyorlardı. Evet efendim. Hazreti Hafsa radıyallahu anha annemiz Resulullah aleyhisselam ile evlendiğinde hayırlı olsun için gelen gidenlerden önce evine hoş geldin ey Hafsa diye karşılayanlar çok daha dikkat çekiciydi. Aramıza ifadesinden ziyade daha sıcak yani. Evine hoş geldin ey Hafsa. Bu çok hoş bir ifadedir. İşte oğlumuzu kızımızı evlendirdiğimiz zaman daha ziyade bu gelin aldığımızda efendim gelin kızlara diyeceğimiz ifadedir. Evine hoş geldin demek gerekiyor. Aramızadan ziyade evine hoş geldin. Ya şart değil ama güzel olur efendim. Hazreti Ayşe ile Hazreti Sevde annelerimiz çok sıcak bir şekilde ve bir de sadece hoş geldin değil, evine hoş geldin ey Hafsa diye karşılamaları Hafsa annemizi çok mutlu etmişti. E tabi şimdi gerçekten çok güzel bir ifade yani. Onların bu sıcak karşılamaları Hafsa annemizin kimseye belli etmediği endişelerini bir anda silip süpürdü. Hocam hayırdır ne endişesi der gibisiniz değil mi? Bunları göreceğiz işte. Onların yani Hazreti Ayşe annemizin, Hazreti Sevde annemizin bu sıcak karşılaşmaları Hafsa annemizin kimseye belli etmediği endişelerini bir anda silip süpürdü. Hoş bulduk, hoşnutluk gördük. Allah sizden razı olsun. Allah hepimizden razı olsun ey Hafsa diyorlar onlar da. Biz bu cümleyi çokça kullandığımız için yani tüm toplum sadece şahsımı söylemiyorum. İçini mi boşalttık ne yaptık bilmiyorum. Aslında bu duaların belki de en büyüğüdür. İyi dileklerin iyi üzeri, onun da üzeri, daha da üzeri bir dua ve dilek. Allah senden razı olsun. Allah razı olduktan sonra bir kul için, bir Müslüman için bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Allah senden razı olsun. Şimdi dedim ya az önce kimseye belli etmediği endişeleri var diye. Nedir bu endişe? Peygamberimiz Aleyhisselam işte şu anda yine aynı isimleri tekrarlıyorum. Hazreti Sevda annemiz ve Ayşe annemiz de evli. İki tane hanım var. Şimdi de Hazreti Hafsa annemiz de evlendi. Üç hanım etti. Bilindiği gibi aynı erkeğin hanımlarına kuma denir, kuma. Resulullah Aleyhisselam ile evlenen Hafsa annemizin daha ilk günlerinde iki kuması oluyordu. Yine bilindiği gibi hiçbir hanım sebep ne olursa olsun kocasını başka biriyle paylaşmak istemez. Bu durum konumları ne olursa olsun bütün hanımlar için de geçerliydi. Sanırım belli etmediği endişe anlaşıldı şimdi. Kuma kelimesi kelime olarak bile itici ve rahatsız edicidir. Kuma. Dikkat edilmesi ve uzak durulması gereken bir şey gibiydi kuma. Mesela kuma ile alakası yok ama yani o kadar türkülere bile kaynana yani örneği ben kelime bulamıyorum ne diyeceğim. Yani kaynana netmeli, merdivenden atmalı, kaynana şöyle, kaynana böyle sürekli böyle şarkı türkü yapıldı yani. Ya kaynana kim? İki tarafında eşinin annesi yani. Kaynana bu. Yani erkeğin annesi geline kaynana oluyor. Gelinin annesi erkeğe kaynana oluyor. Yani kaynana genelde böyle çok üzerine şeyler kuruldu. Oysa kayın anadır bu yani. Ana. Fakat kuma öyle değil. Kaynana bile şarkıya türküye girdiyse kuma ne olacak? O yüzden diyorum ki kuma kelimesi kelime olarak bile itici ve rahatsız ediciydi. Dikkat edilmesi ve uzak durulması gereken bir şey gibiydi kuma kelime olarak. Gülistan'ın içindeki diken gibiydi adeta. Ancak bu dikenleri de Gülistan'a dönüştürenler çok vardı. Bunların başında da hiç şüphesiz ki sevgili annelerimiz geliyorlardı. Sevgili annelerimiz kuma dikenliğinden arkadaş gülistanına diye tarif edebileceğimiz bir güzelliğin en güzel örnekleri oldular. Kuma dikenliğinden arkadaş gülistanına. Eğer ki zamanlarda bazı ufak tefek sürtüşmeler dışında sevgili annelerimiz arasında ciddi bir şekilde yaşanan hiçbir problem olmamıştır. Yine burada ifade etmem gerekiyor. Aile içi problemler özel durumlardır. Özele girmemek, özeli eşelememek gerekir. Sadece problem biraz büyürse ve illa taraflardan ehil olan birinin araya girip düzeltmesi gerekiyorsa girecek. Bu ayeti kerime gereğidir. Ama böyle bir şey yokken özeli eşelemek hiç kimseye bir şey sağlamayacak. Özellikle Resulullah Aleyhisselam'ın evlilik hayatını annelerimiz arasındaki bazı ufak tefek sürtüşmeleri dillerine dolayıp onları gruplara ayırarak sürekli birbiriyle rekabet halinde oldukları, birbirini kıskandıkları şeklindeki yazıların gerçeği yansıtmadığı gibi iftiraya varacak derecede ileri gidildiği de görülmektedir. O yüzden yani yaşamışlar 1400 küsür sene aradan geçmiş. Yani şimdi kalkıp da o kavgaları bugün, yani kavga yok da haşa, yani ne olmuşsa dilimize dolayıp ileri geri söz söylemek ne o günü düzeltecek ne bugüne mesajı verecek. Sadece şunu bileceğiz. Kimisi aile içinde problem olur. Bunlar olabilir, olağan şeylerdir diyerek hani bazı biraz haddi aşan belki şakaları problem diye görüyorlarsa bu ayıptır yani. Neye benziyor bu? Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken ifade ettiğimi hatırlıyorum. Bir sefer dönüşü ortam müsaitti. Aleyhisselam ashabına dedi ki siz yürüyün ilerleyin. Ayşe annemize beraber diyor o seferde. Onlar epey bir ilerlediler. Ayşe annemize yarıştı Aleyhisselam. Ayrıntıya girmiyorum. Bir gel ya dedi yarışalım. Yarıştılar. Koştular yani. Bunu bazıları spor diye anlatıyor. Yani koşmak spordur belki ama bunlar spor diye koşmadılar ki. Bu başka bir şey bu yani. Aile içindeki muhabbetin bir değişik boyutudur. İlla buna spor adını vermek de gerekiyor. Yani o yüzden bazen bazı problemleri böyle ele alıp onu böyle eşeliye eşeliye üzerlerine gitmenin bir faydası yoktur. Ki ileriki derslerde birkaç problem örneğini sizlerle inşallah paylaşacağım. Ki birisi Hafsa annemizde çok çarpıcı bir örnek var. Ayşe annemizde bir problem yaşayacak. Ama göreceksiniz ne kadar yani seviyeli bir çözüm de göreceğiz. Oraya bakmıyoruz. Kavgaya, efendim atışmaya, çekişmeye takılıp onların da söylemediği sözleri onlara söyleterek böyle bir hataya düşülüyor maalesef. Efendim, aile ocağında iyi bir eğitim almış olan Hafsa annemiz görgülü ve bilgiliydi. İradeli ve prensipliydi. Sadakat sahibi bir İslam hanımefendisi olarak yeni bir hayata başlıyordu. Gençti, üffetliydi. İlim ehli olduğu gibi aynı zamanda da takva sahibiydi. Sahabilerin genel özelliği olduğu gibi o da Kur'an okumayı, hayatına tatbik etmeyi ve başkalarına da öğretmeyi çok severdi. Bu dedim ya, yani hangi annemizi paylaşsak muhakkak tekrarlamamız gereken ifadedir. O yüzden sadece annemiz değil, biz ifadeyi sahabileri genelleyerek kullanıyoruz. Yani sahabilerin genel özelliği olduğu gibi. Cümleye girişi böyle yapıyorum. Sahabilerin genel özelliği olduğu gibi o da Kur'an okumayı, hayatına tatbik etmeyi ve başkalarına da öğretmeyi çok severdi. Kur'an okumayı seviyor muyuz? Seviyoruz elbet. Hayatımıza tatbik ediyor muyuz? Ediyoruz elbet. Eksiğimiz var ama ediyoruz inşallah. Peki başkalarına da öğretiyor muyuz demiyorum sadece. Öğretmeyi seviyor muyuz? Mesela bazen mecbur kalıyorsun eşine, çocuğuna, yeğenine, komşuna veyahut da mesleğin budur. Yani Kur'an-ı Kerim hocası olarak da öğretiyoruz. Öyle değil. Bu bir aşk ile bunu yapmak. İşte onda bu özelliği görürüz. Daha önceleri de olduğu gibi bu kutlu haneye gelince gecesi de gündüzü de artan bir gayretle beraber Kur'an hizmetiyle geçiyordu artık. İlginçtir, yani eskiden çok yaparlardı, şimdi artık pek kalmadı onlar. İşte kendilerinin namazı, orucu olmadığı halde, İslami yaşayışları olmadığı halde benim dedem hocaydı, amcam şuydu, dayım buydu diye yani birilerine bile farklı boyutlu görünmek için dayım şöyleydi, dedem böyleydi gibi ifadelerine, üstelik bunu söyleyenlerin de doğru dürüst amelleri yok. Oysa bir insan yemek yediği zaman kendi karnını doyurur. Yani dedesi Kur'an-ı Kerim okumuşsa, ninesi okumuşsa, annesi babası okuyorsa güzel bir şeydir. Ama biz kendimiz okuyacağız. İşte Hafsa annemiz daha önce ne kadar bu konuda çalışma yapıyorsa, şimdi geldiği evin konumu itibariyle, ki şimdi biraz oraya giriş yapacağım, konumu itibariyle efendim daha çok sorumluluğu arttıkça ona göre gayreti artacaktır. Sevgili annelerimizin hepsinde olduğu gibi Hafsa annemiz de bütün gücü ve gönlüyle Allah Resulü'nün hizmetine can attı. Ömrünün en tatlı ve en anlamlı günlerini bu hizmetlerle yaşadı. Hem öyle ki her anında Resulullah'ın hanımı olmanın şuuru ile hareket ediyor. Hanımlardan herhangi bir hanım, sıradan bir hanım olmadığını ve olmayacağını biliyordu. Yine o, müminlerin annesi olmanın verdiği sorumluluğunu idrak ediyor. Büyük bir dikkat, itina ve incelikle görevlerini yerine getiriyordu. İşte az önce ifade ettim. Yani bazen bir şeyler yaşanıyor, tam idrak edemiyoruz. Ondan sonra kendi yaptıklarımıza bakarak, o gözle bunlara baktığımız için aynı gözle ileri geri maalesef sözler söyleyenler, yazılar yazanlar da var. Hafsa annemiz radıyallahu anha yapı itibariyle biraz sert mizaçlı bir hanımdı. Sert mizaçlı, otoriterdi yani. Bundan dolayı babası Hazreti Ömer sevgili kızını sık sık uyarıyordu. Davranışlarını kontrol ediyordu. Bu arada da Resulullah Aleyhisselam'ı rahatsız edici, üzücü ve kırıcı her türlü hareketten şiddetle sakınmasını tavsiye ediyordu. Bu tavsiyelerini de çok tekrarlıyordu. Yine bir gün Resulullah Aleyhisselam evde yokken geliyor Hazreti Ömer sevgili kızının yanına, ona bazı tavsiyelerde bulunuyor. Ancak Hazreti Ömer'in çok garip bir duruşu var burada. Daha önce kızıydı, yine kızı. Daha önce rahat konuşuyordu, uyarıyordu, sert şeyler söylüyordu, kızıyordu, bağırıyordu yeri geldi mi. Ama şimdi bağıramıyor, kızamıyor. Uyarırken de kıpkırmızı oluyor. Neden? Neden acaba? Onu da biraz sonra söyleyelim. Aman kızım, aman. Dikkatli ol. Çok dikkat et. Resulullah rahatsız edici her türlü söz ve hareketten sakın. Sen artık herhangi bir hanım değilsin. Anlaşıldı mı ey sevgili kızım? Anlaşıldı ey sevgili babam diyor. Böyle gelip seni uyarmalarından dolayı da alınma sakın. Görüyor musunuz inceliği? Böyle gelip seni uyarmalarından dolayı da alınma sakın. Yani babalar kızlarını, evli kızlarından bahsediyorum. Kaç yaşında ve kaç çocuğu olursa olsun bu kızının gelip uyarmaları gerekiyor. Hazreti Ömer bunu çokça yapıyor. O yüzden böyle gelip seni uyarmalarımdan dolayı alınma sakın diyor. Ama Hafsa annenin cevabı çok güzel. Bir insan kendi babasının uyarılarından alınır mı hiç? Hay mübarek. Bir insan kendi babasının uyarılarından alınır mı hiç? Aman sevgili kızım, aman. İçinde bulunduğun bu büyük nimetin kıymetini bil. Bileceğim inşallah. Biliyorum ey sevgili babam diyor. Bu büyük nimet olmakla beraber çok büyük bir sorumluluk altına da girdin. Büyük bir nimet olmakla beraber çok büyük bir sorumluluk altına da girdin. Bunu da unutma ve bu hassasiyette hareket ediver. Et diyemiyor da ediver. Ederim inşallah. Sevgili babasının bu uyarılarını çok dinleyen Hafsa annemiz ondaki değişikliği de çok net görüyordu. Babasındaki değişikliği, şimdi az önce niçin dedik ya, şimdi onun cevabına geliyoruz. Daha önce de benzeri uyarıları olmuştu. Ama bu sefer diğerlerine pek benzemiyordu. Çok daha hassas ve çok daha dikkatli hareket ediyor. Her kelimesini büyük bir incelikle seçiyordu. Yine böyle bir uyarısı esnasında dayanamayıp sordu. Kim? Hafsa annemiz. Sen her zaman benim iyiliğimi düşünürsün. Değil mi ey sevgili babam? Manası giriş yapıyor şimdi uyanık kız. Sen her zaman benim iyiliğimi düşünürsün. Değil mi ey sevgili babam? Elbette kızım. Sadece ben değil, bütün anne babalar çocuklarının iyiliğini düşünürler. Bunda sadece kendine mal etmiyor mübarek. Sen biraz değiştin gibi geliyor bana babacığım diyor. Sen biraz değiştin gibi geliyor bana. Nasıl bir değişme bu? Senin her konuda çok hassas olduğunu bütün herkes gibi Ben de biliyorum. Senin her konuda çok hassas olduğunu bütün herkes gibi. Ben de biliyorum. Ama yine hepimiz biliyoruz ki Resulullah konusunda çok daha fazla hassassın. Resulullah konusunda çok daha fazla hassassın. Bana dese biri, ben ne derim? Elbette, tabii öyleyim derim. Peki ne diyor Hazreti Ömer? Ne diyor? Bu bize Allah'ın emridir. Bu bize Allah'ın emridir. Hafsa annemiz bir adım daha atıyor. İşte buna dayanarak asıl sormak istediğini sormak istiyorum. O da merak ediyor tabii. Neymiş bu asıl soru? Bana karşı çok değiştin ey babam. Bunun sebebi nedir? Bana karşı çok değiştin ey babam. Bunun sebebi nedir? Az önce sordun ya bu soruyu. Cevap alamadım ama. Sen benim kızımsın ey Hafsa. Her baba gibi ben de sana düşkünüm ve senin hayrını isterim. Bunu biliyorum. Asıl merak ettiğim şeyi söyle lütfen. Önceleri sadece benim kızımdın. Şimdi söylüyor. Önceleri sadece benim kızımdın. Şimdi kızın değil miyim artık? Kızım olmakla beraber şimdi çok daha üstün bir sıfatın oldu. Resulullah'ın hanımı olmakla ümmetin de annesi oldun. Yani bu durumda hem kızımsın benim ve hem de annem. Ben sadece kızımla değil, annemle de muhatabım artık. İstediğin cevap buydu sanırım. Sen babaların en iyisi olduğun gibi evlatların da en iyisisin. Allahu Ekber ya. Sen babaların en iyisi olduğun gibi evlatların da en iyisisin. Sen de kızların en iyisi olduğun gibi annelerin de en iyisisin. Subhanallah. Sen de kızların en iyisi olduğun gibi annelerin de en iyisisin. Yani Hazreti Hafsa, sen babaların en iyisi olduğun gibi benim babamısın diyor, iyisin diyor. Evlatların da en iyisisin, yani sana anne oldum, sen de benim evladım konumundasın. Hazreti Ömer de sen de kızların en iyisi olduğun gibi onun babası. Şimdi anne makamında olduğu için de annelerin de en iyisisin. Yani onlar arasında karşılık ifadeler çok böyle naziktir. Kavramlar, kelimeler seçilerek kullanılır. Bu seçme esnasında yani iyi hatip olmak, meşhur olmak dertlerinde değiller. Karşılıklı gönüllerde yer bulmak, Allah ve Resulü rızası istikametinde birbiriyle konuşurken bile bu rızayı öne almak gibi erdem sahibi bir duruş ortaya koyduklarını biz bu sahabilerde görüyoruz efendim. Evet, inşallah kalan bölümleri de haftaya yine sizlerle paylaşmak üzere. Bugün burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.